Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 24 Ocak 2024 tarihinde karşımızda petrol piyasalarını değerlendirmek üzere Londra'dan Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt merhaba.
Merhaba Barış, iyi günler.
Cüneyt, özledik seni. Özellikle senin petrol analizlerine çok ihtiyacım var. Çünkü bayağı ilginç bir gözden bakıyorsunuz ve tahminleriniz de fena değil. O yüzden istersen önce Uluslararası Enerji Ajansı raporuyla başlayalım. Daha sonra da elektrikli araba satışları düşüyor muyla devam edelim. Söz senin, buyur.
Tamam. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporu geçen hafta yayınlandı. Neredeyse tam bir hafta olacak. Geçen Perşembe günü yayınlandı. Şöyle söyleyebiliriz. 3 aşağı 5 yukarı herkesin baktığı şey bu fiyatlar açısından da önemli olarak OPEC, non-OPEC, yani OPEC üretimi ve OPEC harici üretim ve bunun taleple nasıl dengelendiği, nasıl dengeleneceği. Dolayısıyla fiyatlarda aşağı mı yukarı, aşağı doğru mu, yukarı doğru mu bir hareket olup olmayacağı asıl soru. Bunu Türkiye Enerji Zirvesi'nde de bundan birkaç ay önce yaptığım bir sunumda da 3 aşağı 5 yukarı bugünü anlatmıştım. Oradaki minvalde tekrar devam etmek gerek. Aynı şeyler devam ediyor çünkü o zaman söylediğimiz şeylerde. OPEC harici, biliyorsun OPEC üretim kesintileri halen sürüyor. Ve biz bunların açıkçası bu yılın ilk yarısında devam edeceğini düşünüyoruz. Yani başka türlü ifade etmek gerekirse OPEC üretimini artıracak, OPEC'in üretim artırması için herhangi bir neden gözükmüyor bu 2024 yılının birinci yarısında. Ancak 2024'ün ikinci yarısında özellikle dördüncü çeyreğe doğru call on OPEC dediğimiz OPEC'in petrol arz talep dengesinde OPEC'in karşılaması gereken miktar tekrar artmaya başlayacak.
Cüneyt, burada çok temel bir yerden sorayım sana. Ya bu petrol talebi güçlü mü? Artıyor. Burada eminiz galiba. Uluslararası Enerji Ajansı hepsi artıyor diyor. Ama güçlü artıp artmaması belirleyici olacak gibi. Siz nasıl görüyorsunuz? Güçlü mü geliyor petrol talebi? Yok.
Petrol talebi, ya tabii bu kısa hangi vadede, hangi yıl için baktığına vesaire göre değişmekle beraber petrol talebi evet gayet güçlü. Yani bu Covid'den beri baktığın zaman hakikaten artmakla... Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, biraz daha eğlenceli olsun. Güçlü de diyebiliriz, güçsüz de diyebiliriz. Şimdi bu Covid yılında yaklaşık 9 milyon varil düştü. Ondan sonra 2021'de 5.6-5.7 milyon varil arttı. 2022'de de 2.5 milyon varil arttı. 3 aşağı 5 yukarı 2022'nin sonunda 2023'ün başına geldiğimizde Covid'den olan kaybını tekrar yerine koydu talep artışı. Asıl güçlü artış benim gözümde 2023 yılında oldu. Çünkü mesela Covid tamam düştük 2020 yılında. 21-22 toparlanma yıllarıydı. Fakat 23 yılında yaklaşık aşağı yukarı 2,5 milyon varillik bir artış oldu günde. 2,5 milyon varil zaten sen de biliyorsun. Yani normalde bunun uzun vadeli artışı 1 milyondur. Bilemedim, iyi yıllarda 1,5 milyon falan şeklinde aynen gider ortalama olarak. Şeye baktığın zaman 2,5 milyonluk varil, 2,5 milyon varillik bir artış hakikaten çok acayip 2023'te. Ve de 2024'e girdiğimiz zaman gene tahminler arasında bayağı büyük bir fark olmakla beraber biz mesela gene 1,8 milyon varillik bir artış bekliyoruz. 1,8 milyon varil gene neresinden bakarsan bak normal uzun vadeli artışın
yüksek yani.
Gerçekten çok daha yüksek. Yani 2010'ların 10 yılının ortalaması mesela 1,5 milyon falan. 1,8 milyon hakikaten hala yüksek. Bunun içinde tabii hala böyle tam olarak toparlanmayan jet yakıtı talebi gibi unsurlar da var. Ama petrol talebine bu açıdan genel olarak bakarsan, yani uzun yılların ortalamasına göre şu anda iyi mi artıyoruz dersen, evet bu rakamlar iyi arttığını gösteriyor. Fakat tabii şöyle de bakılabilir. Bu da alternatif bir bakış açısı. Ya bu biraz hakikaten yani yalanlar ve istatistikler diye bir söz var ya, hani statistics, lies, damned lies and statistics diye. Biraz böyle nereye çekersin oraya giden bir konu ama şeye bakarsan eğer, Covid yılından itibaren ortalama artışa bakarsan, yani 20, 21, 22, 23 yıllarının ortalamasına bakarsan aşağı yukarı 500-600 bin yıllık artış. O da tabii uzun vadeli geçmiş değerlere bakıldığında, işte dediğim gibi 2010 yılına bakıldığında mesela bayağı düşük kalıyor. O zamanki artışın neredeyse üçte biri kadar seviyede. Ama şu anda yani artış gayet iyi gidiyor gibi gözüküyor. Özellikle tabii ki Asya, Suez'in doğusu ya da gelişmekte olan ülkeler şeklinde baktığımız zaman artış gayet iyi. Bu herhalde bu yıl da böyle devam edecek. Dediğim gibi bizim beklentimiz 1.6-1.8 milyon varil artış arasında. Fakat ondan sonra tabii nereye gidecek? Asıl en büyük numara ya da en büyük muamma o. Özellikle hakikaten baktığın zaman mesela şeyler arasında 2030'a gidiş arasında çeşitli öngörüler arasında inanılmaz bir uçurum var. Yani şu anda yakın vadeli yakın vadeli farklar gene farklı. Yani 2024 için ben dedim biraz önce işte biz 1.8 bekliyoruz. OPEC mesela 2.2 milyon varil bekliyor. IEA 1.2 milyon varil bekliyor. Yani IEA ile OPEC arasında 1 milyon varillik bir fark var. Bayağı fahiş bir fark aslında bu.
Biz aslında hepimiz bu Çin'i konuşuyorduk. Ya Çin talebi gelecek mi, gelmeyecek mi, gelecek mi? En sonda anladığımız kadarıyla Çin talebi o kadar güçlü gelmiyor mu? Son
Çin
aylar
talebi
nasıl
çok
görüyorsunuz?
güçlü. Çin talebi çok güçlü geliyor.
Öyle
Yani
mi?
şeye baktığın zaman mesela geçtiğimiz yıla baktığın zaman talebin neredeyse büyük çoğunluğu zaten Çin'den geldi. Bu yıl da mesela 2023'e özür dilerim, 2024'e baktığın zaman da talebin gene yarıdan fazlası Çin'den gelecek şekilde. Yani Çin'in petrol talebindeki bazı şeyler oynuyor diyebiliriz. Yani mesela artan şey ulaşımdan falan gelmiyor o kadar. Ama petrokimyadan inanılmaz bir kapasite geliyor. O mesela çok hakikaten Çin'in en önemli getirilerinden biri.
Bu
Bunun daha
Uluslararası
söyle.
Enerji Ajansı da bu konuya çok eğildi. Yani ben kendi değerlendirmelerimi ayrı tutayım ama özellikle Çin'deki petrol kimya talebi sanki biraz sarsıcı olacak gibi.
Evet, bu daha
Bitti
bu geçen hafta bir
kapasitesini.
tane geçen hafta bir tane makale yayınladılar o konuda. Bu Çin'deki petrokimya talebi hakkında. Bu seninle daha önce muhtelif defalar konuştuğumuz üzere bu asıl sorun Çin'deki her şeyin üretim kapasitesi ölçeğinin aşırı derecede büyümesi. Yani Çin 2019'dan geçen yıla kadar geçen işte 4-5 yıllık süre içinde Çin'deki petrokimya kapasitesinin artışı hali hazırda Güney Kore, Japonya ve Avrupa Birliği'ndeki toplam petrokimya kapasitesi kadar. Yani Çin geçtiğimiz 5 yıl içinde Güney Kore, Japonya ve Avrupa Birliği kadar petrokimya kapasitesi ekledi kendi kapasitesi. 2030'a kadar bizim öngörülerimize göre 2030'a kadar bir bu kadar daha ekleyecekler. Dolayısıyla tabii dünyadaki yani bu şey çok güzel. Çin'in talebi açısından çok güzel ama bir taraftan yaptığı etki tabii özellikle eskiden Çin'in zaten petrokimya arz talebi eksi de yani net ithalatçı halihazırda her şeye rağmen. Fakat o net ithalatı daralıyor ve özellikle Çin'e çalışan Japonya'daki işte petrokimyacılar, Güney Kore'deki petrokimyacıları falan çok etkiliyor. Tabii ki gene uluslararası ticaret üzerinden Avrupa Birliği'ni de etkiliyor. Avrupa Birliği'nde de petrokimya kapasitesi bayağı yani azalıyor. Petrokimya kapasitesi azalıyor demeyeyim ama o kapasite bu COVID özür dilerim Rus savaşından, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra enerji fiyatlarının uçmasıyla beraber bayağı olumsuz etkilendi. Fakat kullanımı da azalıyor. Yani petrokimya talebi genel olarak Avrupa'da da azalıyor. Yani bu Çin'deki işte güneş panellerinde yaptıkları, işte dünyanın %90 güneş panelini Çin üretiyor şu anda ve dünyanın geri kalanındaki güneş paneli endüstrisini bitirdiler. Rüzgar gülleri parçalarında, türbinleri parçalarında aynı şey oluyor. Bataryada mesela benzer bir gidişat var. Aynı şeyi petrokimyada da yapıyorlar. Yani bu Çin işte dünyanın fabrikası olup dünyanın geri kalanındaki endüstriyi olumsuz etkilemesini petrokimyada da görüyoruz. Evet. Yakın zamanda da orta vadede de en büyük petrol talebindeki artış kalemi o nedenle petrokimya olacak. O da Çin'den gelecek.
Çin'le alakalı bir şey daha var. Bilmiyorum dikkat ettin mi? Hani bu küçük rafinerilere verilen kotalar vardı. O kotaları bu sene hemen sene başından dağıttılar. Bunu özel bir şekilde okumalı mıyız? Yani daha kota verecekler mi? Çünkü bu kotalar biliyorsun nihai ürün fiyatlarını etkiliyor dünyada. Bir fikrin var mı konuda?
O konuda doğrudan bir fikrim yok. Yani özel olarak ilgilenmeli miyiz babında bir fikrim yok. Her halükarda Çin, şunu söyleyebiliriz. Çin nihayetinde dünyanın rafinerisi olma yolunda hızlı ilerliyor. Yani baktığın zaman şu anda dünyanın en büyük rafineri kapasitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun arkasından da Çin geliyor. Ve şu anda da baktığımız zaman gene mesela 2022-2023 yılları ortalamasına bakacak olursan da Çin'deki rafinaj hızla artıyor. Yani 2023'te mesela 2022'ye oranla Çin'deki rafinaj 1 milyon varilden fazla arttı. 2023'te 15 milyon varili geçtik mesela günde. Yani ne düşün, dünyada petrol talebi 100 milyon varil diyorsun ama aslında bunun rafineri için gerekli olan talep 80-85 milyon. Rafinerilerin karşıladığı talep, petrol ürünleri. O 80-85 milyonu 15 milyon Çin'den geliyor zaten. Bu neredeyse Amerika ile aynı. Bu yıl mesela 2024 yılında bir 400-500 bin varil daha artacak. Bu senin bahsettiğin bağımsız rafineriler aşağı yukarı 3 milyon varil kapasitedeler. Yani bu Çin'deki 15 milyonun 3 milyonu bu bağımsız rafineriler ve oradaki kotalar vesaire de biraz böyle yöresel politikalarla falan da alakalı. Çünkü bulundukları şehirlerde bayağı büyük bir endüstri kaynağı bunlar. Evet, yani şey olarak öyle. Bu şekilde bakabiliriz ona diye düşünüyorum. Her halükarda bu rafineri şeyi artıyor. Birkaç tane daha rafineri var gelecek. Artmaya da devam edecek. Bir de tabii bütün bu talep artışının Çin'den geldiğini düşünürsen eğer, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir talep artışı bu kadar yok ya da artış rafineri ürünleri için değil. Geçtiğimiz 5-6 yıl içinde baktığın zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük artan kalem mesela etan gazı, petrokimya sektörü için. O da rafineri ürünü değil. Dolayısıyla böyle orada bir ekstra rafineri kapasitesine gerek yok. Tam tersine rafineri kapasitesi azaldı.
Peki raporda senin önemli bulduğun bir şeyler var mı? Özellikle mesela bir soru daha var. Ya bunu da sana bir rapor anlattırmadım ama inşallah herkes küfür etmiyordur. Şöyle ABD üretimi vallahi bu sene son bir daha büyümeyecek deyip her sene tekrar büyüyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu işe?
ABD üretiminde nasıl bakıyoruz?
Çünkü
Valla
IEA de galiba tüm üretim artışı Brezilya, Guyana, ABD şeyden geldi.
şimdi o genel olarak birincisi bir OPEC haricinde bu baştan ilk girerken belirttiğim gibi şey sorunu var. OPEC açısından bakacak olursan ya da dünyada petrol arz talebi ya da petrol fiyatı açısından da bakacak olursan, bir türlü 80'in üzerine çıkmayan Brent fiyatı açısından da bakacak olursan, asıl neden evet bu OPEC harici üretim artışları. Bu yıl mesela Brezilya rekor seviyeye ulaştı. Guyana geliyor. Daha geçen hafta Trans Mountain boru hattı açıldı Kanada'da. O mesela yaklaşık 450 binlik falan bir ham petrolün Kanada'dan dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayacak. Onun dışında Amerika'nın Meksiko körfezindeki yaklaşık 350 bin varillik proje var. Bu yıl üretime, günde 350 bin varillik proje var. Bu yıl üretime başlayacaklar. Düşünürsük yani mesela böyle gözden ıraktı ama Senegal'de falan da orta vadeli 100 bin varillik günde üretime ulaşacak projeler falan başlıyor bu yıl. Dolayısıyla bu OPEC harici non-OPEC üretimi hakikaten güçlü geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne, özel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak olursan da evet, orada da üretimin artışı devam edeceğini düşünüyoruz bir süre daha. Fakat 3 aşağı 5 yukarı 2025-2026'dan sonra daha nasıl diyeyim, daha yavaş,
Yumuşak bir geçim.
daha yumuşak bir düzeyde. Şimdilerde işte şu anda 13.2-13.3 milyon varil üretiyorlar günde. 2024'te mesela 13.6-13.7 vesaire, ondan sonra da biraz daha 14 milyona falan ulaşacağını düşünüyoruz. Yani o şeyde gördüğümüz artış, son 5 yılda gördüğümüz artış ya da mesela Covid Egipt sonrasındaki toplanma, çünkü Ocak, yani Ocak 2023 ile 2023 sonu arasında neredeyse 1 milyon varillik bir artış var Amerika Birleşik Devletleri üretiminde. Ya o, o tarz bir artış, o tarz bir toparlanma daha fazla yok, hayır olmayacak. En azından Amerika Birleşik Devletleri açısından. Ama peki, kısa vadede bu saydığım şeyler işte Brezilya, Guyana, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada'da Trans Mountain vesaire derken tabii OPEC'in pazar payını aşağı yukarı aşağı doğru ittiriyor bunlar. Bir de OPEC'in bu kısıntılarına, OPEC'in kesintilere gitmelerine neden oluyor. Yani daha işte geçen ay Angola OPEC'ten çıktı mesela, bu kesintilere kızıp.
Belki bir Afrika ülkesi daha olabilir diyorlar ama tabii bilemiyoruz. Peki burada...
Bu şey devam edecek ama her halükarda, yani bir söylemek istediğim bu AYE raporu üzerinden söylemek istediğim bu olayın, bu durumun daha bir süre daha devam edeceği. Yani bu yılın ilk yarısında 3 aşağı 5 yukarı gene bu OPEC harici artışın şeyi baskıladığı, petrol arz talep dengesini baskıladığı ve fiyatların üzerinde böyle bir tavan yarattığı şeyi, ortamı yaşamaya devam edeceğiz. Ancak bu yılın ikinci yarısında ya da üçüncü, dördüncü çeyreği diyeyim, o zaman OPEC petrolüne olan talep artacak. Bir de tabii arada şey var, ha mesela çok böyle detay verebileceğimden değil ama yani İran'daki üretim artıyor mesela bir taraftan. İran'ın ihracatı artıyor. Yani böyle OPEC'in kendi içinde de çaktırmadan zaten hep bu yaşanan hadise ya, yani evet, şeyde kimse
kotaya uymuyorlar.
Kotaya uymama hikayesi aynen öyle. OPEC'in içinde de o hadise var. Dolayısıyla böyle petrol fiyatları açısından baktığımız zaman bunun orta vadeli olarak böyle işte tekrar 100 dolara çıkacak, bilmem ne olacak vesaire vesaire gibi şeyler beklemiyoruz.
Peki jeopolitik bir kargaşa senaryonuz var mı? Yani böyle bir şey öngörüyor musunuz? Bundan dolayı bir fiyat artışı. Kimse öngörmüyor zaten ama hani size de sormuş olayım.
Ya jeopolitik bir şey olarak bunun zaten baktığın zaman aşağı yukarı fiyatlarda öyle bir etki var. Öyle bir, ya da yani İngilizcesi geopolitics premium, böyle jeopolitik etkisi, böyle 5-6 dolar civarında bir etki var. Fakat böyle çok büyük bir şey beklemiyoruz. Yani öyle Orta Doğu'da bir tane işte savaş çıkacak, petrol arzını olumsuz etkileyecek vesaire. Hayır, öyle bir şey beklemiyoruz.
Kimse beklemiyor zaten.
Bu tarz şeyler de sana şöyle söyleyeyim. Mesela işte şu anda olan şey, ne diyebilirsin? İşte Süveyş kanalı tıkandı mesela. Jeopolitik işte şey. Bunun yaptığı olay şöyle bir etkisi oluyor. Stoklardaki petrolü sayarken mesela şey olarak sayıyorsun. Karadaki ham petrolü sayıyorsun. Karadaki ürün stoklarını sayıyorsun. Bir de denizdeki ham petrolü sayıyorsun. Denizdeki stokları, denizdeki ürünleri sayıyorsun. Denizdeki stok, denizdekiler arasında bir de böyle o sırada tankerle hareket edenler var. Bir yerden bir yere gidenler vesaire var. Tabii şimdi şeye baktığın zaman, Süveyş kanalının kapanması durumuna baktığın zaman, bu özellikle Afrika'nın etrafından dolanma şeklinde bir alternatif yol olduğu için bu denizdeki stokları diyeyim tırnak içinde artıracak bir etkisi var. Dolayısıyla stoklarda, toplam stok sayılarında bunun böyle bir artış olarak göreceğiz. Görüyoruz da zaten, yani mesela Aralık ayında şeydeki denizdeki ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon varil günde arttı bu yüzden.
Peki talep artışı nereden geliyor son dönemde?
Son dönemde talep artışı
petrokimyadan geliyor biliyoruz ama ülke olarak hangilerinden geliyor?
Ülke olarak talep artışı gene daima şeyden, daima Asya'dan geliyor. Fakat sadece yani sen şöyle söyledim. Asya'nın şeyi apayrı. Ölçüsü apayrı. Dolayısıyla yani bu sorunun cevabı daima Asya büyük miktarda petrol talebi artışının artışının büyük kısmına tekabül ediyor. Yani geçen yıl mesela işte 2,5 milyon, 2,6 milyon varil arttı diyoruz. Artışı talebi. Bunun 2 milyon varili Asya.
Evet.
Zaten bakarsan 1 milyon varilden fazlası sadece Çin. 1,5 milyon varili falan Çin, o 2 milyondaki, Asya'daki 2 milyon. Ama mesela yine aynı şekilde bunlar şey olarak söylüyorum. Mesela Latin Amerika kendi ölçeği içinde gayet güçlü arttı geçen yıl. Orta Doğu, Suudi Arabistan, İran mesela, İran'daki tüketim kendi ölçekleri içinde gayet güçlü arttılar. Hatta ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketim de kendi ölçeği içinde gayet güçlü arttı. Bu yıl da aynı şekilde bekliyoruz. Yani açıkçası nerede artmıyor sorusu biraz daha şey. İşte Rusya vesaire savaş açısından biraz olumsuz etkileniyor tabii. Orada artmıyor. Bir de Avrupa'da artmıyor. Avrupa'daki de ekonomik krizden dolayı artıyor. Ama onun dışında her yerde az da olsa ya da kendi ölçekleri içinde güzel artıyor aslında. Fakat tabii toplamda en çok artan şey gene bu yılda Asya'dan geliyor. Gene Çin'den geliyor olacak.
Sen Almanya'yı da yakından takip ediyorsun. Bari onu da sorayım da ardından elektrikli arabalara geçeriz. Ya bu sanayideki arka arkaya çıkış bugünkü Uluslararası Enerji Ajansı raporunda da vardı, elektrik raporunda da. Talebi düşürdü. Peki artık sona gelindi mi? Avrupa'da tekrar sanayinin canlanacağı bir noktada mıyız, yoksa artık geri dönüş olmayan nokta geçildi mi?
Ya Avrupa'da sanayinin canlanması için ya da şöyle ifade etmek daha iyi. Avrupa'da sanayinin canlanması için enerji fiyatlarında ciddi bir düşüş olması lazım. O ciddi düşüşte gözükmüyor. Yani şey olarak bakarsan evet işte doğal gaz fiyatı talep bilhassa talepteki düşüş nedeniyle bayağı geriledi. Fakat bu aradaki doğal gaz fiyatının yüksek seyrettiği şeyde dönemde bayağı bir kapasite kapatılması da oldu. Kepenk indiren çok fazla tesis oldu. Yani bu sadece petrokimyada değil ama mesela gene gübrede de çok oluyor. Çünkü gübrede işte doğal gaz ana ham madde. Bu iki sektör çok olumsuz etkilendiler. Şeyde mesela bakacak olursan Almanya'da işte BASF'ın raporlarını zannediyorum sen de okuyorsun. Mesela kapasite azaltımı var. Yani temelli kapasite azaltımı var.
Aslında
Yara
ben BAS'ta şöyle gördüm. Zaten ben bir sıkıştığımda hemen Investor Reports Relations yazdım. BAS'ta şunu gördüm. Bunlar yeniden yapılanmaya geçtiklerinden bir sürü capital outflow'ları var. Yani yatırım yapıyorlar bunlar. Yatırım yaptıkları için zaten bunların finansal tabloları bir süre daha düzelmeyebilir gibi geldi. Ama eğer doğru noktaya yatırım yaptılarsa önümüzdeki yani büyüme sektörlerinden biri olabilirler diye kendim
olacaklar ama Almanya'da olmayacaklar.
yorumladım.
Mesela BASF'ın işte Çin'de çok büyük yatırımı var mesela. Yani Almanya'da asıl Ludwigshafen'da Avrupa'nın hatta Ludwigshafen zannediyorum dünyanın en büyük entegre petrokimya tesisi. Ludwigshafen'daki kapasiteyi azaltıyorlar ama yatırımların çok büyük bir çoğu mesela Asya'ya gidiyor. Çin'de çok büyük bir yatırımı var BASF. Aynı şekilde başka firmalarda da bunlar var. Yani INEOS'ta var mesela, amonyak üreticisi Yara'da var. Hollanda'daki, Almanya'daki, Belçika'daki kapasitelerini azalttı. Yani genel olarak bunu görüyoruz. Ha, tabii şöyle bir şey var. Bu belli bir süre sonra stabilize oluyor. Yani o çok sıkça paylaşılan bir tane grafik var işte. Almanya'daki enerji yoğun endüstrilerdeki düşüş. Ve geçen yıl oranı %20 düşmüş. Tamam, %20 düştükten sonra o seviyede kalacak tabii ki. Yani bu ila nihayet sıfıra doğru gitmeyecek. Ama olan kaybın bir daha geri gelmeyeceğini düşünüyoruz biz. Yani o giden gitti. Ondan sonra tekrar işte 2019'a 2018'e dönüşün olacağını düşünmüyoruz. Yani Almanya'daki en basitinden petrokimya açısından söyleyeyim sana bu. Birkaç defa bunu raporda yazdık. O yüzden aklımda. Avrupa'daki petrokimya ham maddesi, nafta talebi geçen yıl mesela 750 bin, 730-750 bin civarında bir şeye düştü günde nafta talebi. Bu talep mesela aslında 1 milyon, 1 milyonun üstü falan olması lazım. Yani o şeydeki gösteriler,
%25'likmiş.
enerji yoğun endüstrilerde gösteren işte %20'lik düşüş şeyi aynen talebe yansıyor. Ve öyle bir şey ki bu yani aslında bu rakamları bu 700 bin rakamlarını falan en son 1979 petrol krizinden falan sonra görmüştü Avrupa. 1980'lerin ilk yarısındaki falan seviye bu. Yani acayip bir düşüş var aslında nispi olarak. Tabii ki yani bakarsan işte Çin'deki kapasite Avrupa'nın çok daha büyüğü vesaire ama kendi içinde hakikaten çok büyük bir kayıp var. Ve bu kaybın önemli kısmı geri gelmeyecek. Yani bu sıfıra doğru gidiş yok da böyle öyle de okumamak lazım. Ama gidenlerin büyük çoğunluğu da temelli.
Ya yeni bir platoya gelecek. Peki sana bir Davos sorusu sorayım. Özellikle Davos'ta da sordular bunu. Hertz'in elektrikli araba sayısını düşürecek ki bu araba kiralama servisi çok büyük haber oldu. Elektrikli arabalarda birinci fetret veya 10 bininci fetret devrine mi giriyoruz?
Ah, ya orada şimdi bu konu çok eğlenceli bir konu. Bayağı da konuşuruz burada ama şimdi sadece şunu söyleyeyim. Geçen yıl biz de buna yeni baktık. O yüzden böyle tam biraz üstüne geldi. Geçen yıl dünyada satılan arabaların %15'i elektrikliymiş. Ya yani bayağı büyük bir rakam bu. Tabii ki bunda Çin etkisi falan gene konuştuğumuz gibi çok fazla. Fakat yani pek çok insanın da farkında olmadığı bir şey. Yani %15 neredeyse trafiğe çıkan 6 arabadan birinin elektrikli olması gibi bir orana tekabül ediyor. Bu yani şimdi elektrikli araba satışları yavaşlıyor mu dersen, vallahi bu gene aynı istatistik şeye geliyoruz. Yani ne anlatmak istediğine bağlı, yavaşlıyor da diyebilirsin, yavaşlamıyor da diyebilirsin. Bize göre yavaşlamıyor. Bu saat yani genel kısa vadeli inişler çıkışlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli araba satışları mesela son 6 aydır 7 aydır yatay seyrediyor. Bir artış yok ama önceki yıla göre bakarsan tabii ki çok fazla artış var. Bu ila nihaye yatay seyredecek diye bir şey de yok. Hertz'in artacağını düşünüyoruz bize de öyle söyleyeyim. Yani bu geçen yıl işte yaklaşık 13,5 milyon bu üç büyük pazarda 12,7 milyon elektrikli araba satıldı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği. Bunun üzerine bir 600-700 bin tane de diğer pazarlarda var. Yani mesela sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bile yaklaşık 70 bin elektrikli araba satıldı geçen yıl. 70 bin az hiç az bir rakam değil.
Değil, evet. Bu arada Türkiye'de
Hindistan'da
araba satışları da rekor kırdı galiba geçen sene.
olabilir evet. Ama yani 70 bin mesela şu açıdan önemli. 70 bin elektrikli araba Türkiye'deki araba satışlarının %7'sine tekabül ediyor. Yani %7 elektrikli oranı hakikaten hiç yani hiç kimsenin böyle 5 yıl önce ya Türkiye'deki trafiğe çıkan arabaların %7'si elektrikli olacak desen herkes sana gülebilirdi. Yani bu bir taraftan bu büyük yerlerde geliyor. Çin'de falan tabii ki çok daha fazla. Ama bir de böyle hakikaten küçük küçük özellikle Çin'in yayılmacı politikasında gördüğümüz diğer sektörlerde, enerji sektörlerinde gördüğümüz yayılmacı politikasının etkisini de çok görüyoruz. Yani işte Hindistan o kadar Çin değil belki ama mesela Tayland'a acayip yatırım yapıyorlar. Yani BYD orada fabrika açıyor. Avustralya mesela Çin'in ihraç pazarlarından biri. Brezilya'da mesela BYD, Chery, Great Wall falan acayip satış yapıyorlar. Dolayısıyla elektrikli araba satışlarında böyle bir genel olarak bir yavaşlama trendde ya da şöyle diyeyim genel trendde bir yavaşlama görmüyoruz. Ha, bu çeyrekten çeyreğe, aydan aya düşüş olacak. Özellikle tabii şeyler sübvansiyonların nereye gittiğiyle falan alakalı. Sübvansiyonlar çekildikten sonra geçici düşüşler oluyor vesaire ama ana trend bu yönde bir artış olduğu yönünde. Hertz'e gelirsem bu acayip şey oldu. Hertz'in olayı biraz nispeten farklı bir olay diyebiliriz belki. Şimdi orada Hertz açısından baktığınız zaman bir araba kiralama şirketi açısından geçerli olan bir takım faktörler var. Yani normal herkes için geçerli olmayacak ama dediğim gibi araba kiralama şirketi. Birincisi Hertz için bu şeyin çok büyük. Şöyle söyleyeyim sana elektrikli arabayı onlar için bekledikleri kadar ekonomik çıkmamış benim anlayabildiğim kadarıyla. Birincisi tamir masrafları falan çok daha fazla elektrikli araba. Bu genel geçer bir şey. Yani elektrikli araba çok daha az bakım gerektiriyor, bakım masrafı vesaire yok gibi bir şey ama kaza yapıldığı zaman falan özellikle mesela alttaki batarya modülleri genelde arabanın zemininde olduğu için zeminden vesaire bir darbe geldiği zaman mesela çok büyük ıskartaya çıkıyor araba sigortacılar açısından bakarsan. Ya da mesela yapılış şekilleri nedeniyle daha modüler bir biçimde üretiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir kazada arabanın iki tane ufak parçasını değiştirmek yerine arabanın üçte birini değiştirmek zorunda falan da kalabiliyorsun. Dolayısıyla Hertz açısından bakarsan mesela faktörlerden biri bu. Yüksek tamir masrafı. Bununla ilintili olarak yüksek sigorta masrafı. İkinci şey, zannediyorum Ertuğrul açısından gelince şu anda mesela elektrikli araba piyasasında acayip bir fiyat kavgası yaşanıyor. Herkes fiyat kırıyor. Yani Almanya'daki Volkswagen falan bile bu Tesla ile mücadele edebilmek için bayağı fiyatları indirdiler. Aralık ayı sonunda mesela geçen yılın sonunda Alman hükümeti biz artık bu işte ekonomik durum kötü, sübvansiyon vermiyoruz dedi. Bunun üzerine Volkswagen dahil Mercedes falan da araba üreticilere tam hükümet vermiyor, o sübvansiyonları biz vereceğiz dediler. Ve bayağı mesela gene bu şeyler var. Tabii bu fiyat kavgasının sonuçlarından biri, ikinci el araba fiyatları da acayip düşüyor bu sefer. Hertz gibi büyük bir firma alıyorsun, işte 20 bin tane elektrikli araba alıyorsun. Bunları 2 yıl, ondan 2 yıl sonra tekrar satacaksın. Onun için belli bir değer kaybı öngörün var. Ama bu değer kaybı öngörüsü birden tepe taklak oluyor. Çünkü işte bu fiyat savaşı ikinci el fiyatlarını birden yarı yarıya indiriyor mesela. Onlar açısından böyle bu tarz faktörler var zannediyorum. Dolayısıyla bir de üstüne üstlük şey herhalde. Yani elektrikli araba sahibi olmak ayrı bir şey. Yani çünkü bayağı bir sistem değişikliği gerektiriyor. Fakat elektrikli arabayı Hertz'ten kiralamak apayrı bir şey. İlk defa falan filan. Ya yani böyle bayağı şey hikayeler gördüm işte. Adam mesela Tesla kiralamış Hertz'ten. Ama gitmiş böyle Tesla şarj şeyinden değil de böyle başka uymayan bir şarj istasyonundan vesaire doldurmaya çalışıyor. İşte olmayınca negatif geri bildirimler falan filan. Ya yani orada biraz böyle araba kiralama, araç kiralama sektörüne has unsurlar da var diyeyim. O çok böyle beni ikna etmedi yani bu elektrikli arabaların yavaşlaması konusunda bir şey olarak bakacak olursam.
O zaman tren devam ediyor. Fakat arada küçük küçük ne diyelim mikro fıtrat devirleri
Ya
yaşanabilir diyoruz.
tabii ki olacak. Çünkü mesela şeye bak mesela işte bu bak yine sübvansiyon dedim. Mesela Almanya örneğini ben geçen işte şey yaptı. Geçen yıl mesela Ağustos ayında Almanya şirket arabalarına olan sübvansiyonlarını kaldırdı Ağustos sonunda. Ve böyle mesela acayip dalgalanmalar yapıyor. Ağustos sonunda şirket araba sübvansiyonu bitecek. Ağustos ayında böyle inanılmaz bir satış patlaması oldu elektrikli arabalarda. Herkes sübvansiyon alacak. Ondan sonra Eylül, Ekim, Kasım aylarında böyle satışlar bayağı düştü mesela. Daha ilginç bir şey söyleyeyim sana.
Tabii.
Norveç, Avrupa Birliği'ndeki ilk 10 şeye bakacak olursan, ülkeye bakacak olursan, elektrikli araba piyasası geniş ülkeye bakacak olursan, Norveç bu ülkeler içinde 2023'te önceki yıla oranla elektrikli araba satışlarının düştüğü tek ülke. Yani
Ama
adamlarda
nereden?
%80 elektrikli araba piyasa payı var. Fakat yani full elektrikli araba satışlar önceki yıla göre düşüyor. Niye düşüyor? İşte çünkü satın alım vergisi ben muaftılar. O muafiyet kalktı mesela 2023 yılında. Yani Norveç gibi bir pazarda bile hakikaten sübvansiyonlar çekildiği zaman olumsuz etkisini hemen görüyorsun. Dolayısıyla bu yani sübvansiyonların nereye gittiği, ne kadar sürdüğü vesaire gibi şeyler hakikaten bayağı etkileyecek bu satışları. Fakat zannediyorum önümüzdeki yılın en büyük hikayesi, önümüzdeki yılın en büyük hikayesi bu Çin'deki elektrikli araba üretim kapasitesindeki artış. Yani halihazırda dünyanın elektrikli araba üretim kapasitesinin %60'a yakını Çin'de. Ve kendi piyasaları için çok büyük bir meblağ, çok büyük bir kapasite bu. Dolayısıyla ihraca yönelecekler ve biz böyle aslında elektrikli arabaların beklenmediği yerlerde dediğim gibi işte Brezilya'da, Tayland'da vesaire gibi ülkelerde Çin markalarının bayağı bir satış yaptığını okuyacağız.
Cüneyt çok teşekkürler. Eklemek istediğim bir şey var mı?
Yok, başka soru geliyorsa aklına seve seve yanıtlayayım. Şu anda böyle çok aklıma gelen başka bir şey yok.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim Barış.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.